Ayrım 17. Kale. Stephen James. Sayfa 218. 42. Bölüm. Tessa San Diego şehir merkezindeki internet kafelerden birindeydi. Patrick aradığında internette gezinip ne tür bir dövme istediğini düşünüyordu. "Hey Tessa, nasılsın?"
"İyiyim."
Tuşlara basıp internet sitelerine tıklamaya devam edebilmek için telefonu omzu ile kulağı arasına sıkıştırdı. "Ne yapıyorsun?"
"Elektronik postalarıma bakıyordum."
"Otelde misin?"
"Hayır, yakınlardaki bir internet kafedeyim. Burası hoşuna giderdi. Orta Amerika'dan gelen bir sürü garip isimli kahve çeşidi var."
Tessa kafede bir de yazıcıların olduğunu görünce sevindi. Böylelikle tam olarak ne istediğini bulunca yazdırabilecekti. "Gelip görmem lazım," dedi Patrick.
"Soruşturma nasıl gidiyor?"
Bir sessizlik oldu. Dürüstçe söylemek gerekirse ne kadar ilerlersek o kadar karmaşık bir hal alıyor.
"Ama en azından ilginç."
Tessa en çok hangi simgeyi beğendiğini bildiğini düşündü. Ancak tam olarak emin olabilmek için bir Edgar Allan Poe sitesine daha göz attı. "Ben ilginç olarak tanımlamazdım. İnsanların hayatı tehlikede."
"Tabii ki o yönden çok korkunç. Yani sadece demek istediğim acı. İlginç olan bu."
"Sen neden bahsediyorsun Tessa?" Bunu kötü yürekli biri gibi görünmeden nasıl ifade edebilirdi? "Demek istediğim iyi bir hikaye düşün. Fakat bir şeyler ters gittiği zaman hikaye ilginçleşir. Hiç kimse her zaman yapması gerekenleri yapan ve tüm istediklerini elde eden birisi hakkında bir hikaye dinlemek istemez. Mesela Poe'nun hikayeleri ilginçtir çünkü her tür felaket olur. Kuyu ve Sarkaç'ta işler hikayenin en sonuna kadar gitgide kötüleşir ve bu nedenle de harikadır."
"İşler her defasında kötüye gitmese de benim ilgimi çekebilirdi."
"Ben insanların acı çekmesini istediğimi söylemek istemedim." Poe'nun kısa hikayelerinden şiirlerine geçti. Ne aradığını biliyordu ancak internet sayfasının tasarımı çok zayıftı. Çok fazla 20. yüzyıl kokuyordu. Aradığını bulmak zordu. Bir hikayeyi okuduğunda ana karakter için endişelenmek istersin. Acaba kötü adamları yakalayabilecek mi, kıza kavuşabilecek mi, kitabın sonuna kadar yaşayabilecek mi diye merak etmek istersin. Bilirsin bu her zaman böyle olmaz. Ne kadar tehlike olursa hikaye de o kadar ilginçleşir. İşlerin kötüye gitmesini isteriz. Bir dakikalığına bunu düşündü. Belki de hikayeleri seviyoruz. Çünkü içimizde insanları acı çekerken görmeyi isteyen bir taraf var. Patrick hemen cevap vermedi. Bu çok rahatsız edici bir düşünce. Haklı olmadığını umalım. Nefes aldı. Üzgünüm ama konuyu değiştirmem gerekiyor. Çok fazla zamanım yok. Yemek için ne zaman buluşmak istersin? Fareyi sayfanın tam ortasında durdurdu.
Evet, biraz geç buluşabilir miyiz? Yürüyüşe çıkmak istiyorum. Belki Balboa Parkı'na da giderim.
Pek de yalan sayılmazdı. Gerçekten de yürüyüşe çıkmak ve San Diego'dan ayrılmadan önce de Balboa Parkı'na gitmek istiyordu. Sadece yapmak istediği tek şey bunlar değildi. Balboa Parkı demek. Yarın sabah Doktor Verjonich ile orada buluşacağım.
Doktor Calvin Verjonich mi?
Evet, adını nereden biliyorsun?
Kitaplarında ondan bahsetmiştin, şu şey bölümlerde.
Uyuyakalmadığın bölümlerde.
Evet, doğru. Belki onunla buluşmaya ben de gelebilirim, tabii eğer uygunsa.
Aslında konuşacağımız konu...
Patrick durdu ve söylemek üzere olduğu şeyden vazgeçmiş olacak ki Tessa'nın isteğini kabul etti.
Evet, bu harika olur. Eminim o da seninle tanışmayı çok istiyordur. Demek bu öğleden sonra yürüyüşe çıkacaksın. Peki ya sonra?
Hangi dövmeyi istediğine karar verdi. İşte bu.
Evet, bu gerçekten de birçok açıdan mükemmeldi.
Tessa simgeyi yazıcıya yollayıp eşyalarını toplamaya başladı.
Evet, belki de şehir merkezinde birkaç şeye bakarım. Sonra da yemek için buluşuruz.
Bir sessizlik oldu. Biraz fazla uzun bir sessizlik.
Pekala, bu iyi. Saati kararlaştırmak için seni daha sonra ararım.
Anlaştık.
İyi eğlenceler, dikkatli ol.
Tessa'nın arkadaşları dövme stüdyolarının çocukların dövme yaptırmadan önce ailelerinden izin almaları konusunda son birkaç yıldır katılaştıklarını söylemişlerdi. Birisinin annesi çocuğu eve her tarafı dövme içinde geldiği için çıldırıp bir yerlerdeki dövme salonunda dava etmiş olmalıydı. Hem bu nedenle hem de Tessa henüz 18 yaşında olmadığından belli bir dövme stüdyosuna gitmesi gerekiyordu. Aile onayı istemeyen ve kesinlikle kredi kartı veya çek kabul etmeyen bir stüdyoya, yani ihtiyacı olan ilk şey nakit paraydı, muhtemelen birkaç yüz dolar. Tezgahın önünde durup çıktısını almak için bekledi. Yaşadığı yerde okul arkadaşlarının ödevlerini düzelterek neredeyse 200 dolar biriktirmişti. Metinleri düzeltmede sayfa başına 3 dolar alıyordu. Yaptığı kopya falan değildi. Sadece yazıların en azından orta düzeyde zekice görünmesi için onlara yardımcı oluyordu. Sınıfındaki birçok kişinin yazılarının ne kadar kötü olduğu ve bunu düzeltmesi için bir başkasına para ödemekle ne kadar istekli gözüktükleri insanı hayrete düşürüyordu. Her neyse, eğer çalışırsa 2 veya 3 hafta içerisinde muhtemelen tekrar para kazanırdı. Pekala, o zaman bir bankamatiğe uğra. Kahve çıktı ve bilgisayarı kullanma süresi için ödeme yapıp dışarıya çıktı. Bir saat kadar önce kafeden içeriye girerken sokağın ortalarında bir banka görmüştü. Bankamatiklerinin olması lazımdı. Bankaya doğru yürümeye başladı ve tepesindeki Güney Kaliforniya'nın gökyüzüne uzanan 2 yüksek binasına baktı. Not defterini çıkartıp yazdı. Beton ayaklarıma kadar uzanırken gelecek yağmurun taneleri gökyüzünde aceleyle toplanır. Evet, kelimelerle daha sonra oynayabilirdi ancak ilk taslak için hiç de fena sayılmazdı. Tessa bankamatiği buldu, kartını sokup birkaç numara tuşladı ve parasını aldı. Pekala, artık bazı bozuk yerleri düzeltme zamanı geldi. Bölüm 15:51. Cassandra'nın mühletinin dolmasına 4 saat 9 dakika kala. Tessa'yı aradıktan sonra ekibin toplanmasını beklemek için konferans odasına geri gittim. Kendimi filmi düşünmekten alıkoyamıyordum. Bunu itiraf etmekten nefret ediyorum. Ancak video beklediğim kadar özgün değildi. İşkence ve taciz videoları insanları kötürüm bırakılıp tecavüz edilirken ve öldürülürken izlemeyi eğlenceli bulan ve işkence porno internet sitelerinden ve yeni akım şok korku filmlerinden yeterince tatmin olamayan kişiler arasında rahatsız edici derecede popüler hale gelmişti. Ancak son zamanlarda özel efektler yeterli değildi. Artık izleyiciler gerçek olayı görmek istiyorlardı. Sonunda teknoloji bunu sağlayacak kadar ilerledi. Bir tuşa dokunarak teröristler Amerikalı esirlerin kafasını keserken genç çocukların sübyancılar tarafından bodrum katında sodomize edilirken Hindistan'ın kuzeyindeki kadınların Dakoit eşkıyaları tarafından tecavüze uğrarken ve Birmanyalı siyasi tutukluların işkenceye maruz kalıp öldürülürken çekilen filmleri izleyebilirdiniz. Günün her saatinde konforlu oturma odanızdan insanoğlunun birbirine yaptığı en dehşet verici şeyleri görebilirdiniz. Sadece bilgisayarı çalıştırıp en sevdiğiniz video paylaşım sitelerine girin ve diğer insanların acı çekerek ölmesini izleyin. Tek dilediğim şey Cassandra'nın filminin henüz internet ağına konulmamış olmasıydı. 2006 yılında timsah avcısı Steve Irwin'in ölümünden sonra onun Watos tarafından öldürülmesinin görüntüleri. Queensland, Avusturya'daki polis depolama tesislerinden çalınıp internete konulmuştu. Birkaç saat içerisinde en çok takip edilen video sitelerinde en üst sıraya çıkıp aylarca orada kalmıştı. Şimdi bile aradan 2,5 yıl geçmesine rağmen her gün binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Birkaç ay önce Ralph'in bu konu hakkında benimle konuşmasını hatırlıyorum. 21. yüzyıl eğlence gezisi demişti çok derin bir üzüntüyle. Herkes sarı renkli olay yeri bandırın ilerisine bakıp yolun karşı tarafında enkaz halinde bir insan vücudu var mı yok mu görmek istiyor. Eskiden bu sadece arabadan yapılırdı. Şimdi dizüstü bilgisayarından, iş yerinden veya cep telefonundan yapılabiliyor. Başımı onaylarcasına salladım. Zaten dünyada yeterince acı yok mu? İnsanları tatmin etmeye yetecek kadar ölüm.
Sanırım yok dedi.
Hayır, sanırım yok. Belki de Tessa haklıydı. Belki insanlar acıyı gerçekten de ilginç buluyorlardı. Belki de içimizde bir taraf insanların acı çekmesinden zevk alıyordu. Bunun doğru olmadığına inanmak istiyordum. Ancak gerçek hayattan kanıtlar onun haklı olabileceği konusunda düşündürdü beni. Creighton Malice deponun güney tarafı girişine yerleştirmiş olduğu kameranın video monitöründen hareketli bir şeyin görüntüsünü yakaladı. Bir polis arabası. Silahını eline aldı ve arabayı deponun park alanında dururken izledi. Bir memur arabadan çıktı ve sonra bir başkası daha. Randy. Deponun sadece birkaç kapısı vardı ve hepsi de içeriden zincirle kilitlenmişti. Ancak kapılardan biri zincirli değildi. Creighton bu kapıya doğru gitti. Eğer Randy ve polis memuru ufak bir ziyarette bulunmaya karar verirlerse onlara küçük bir hediye verecekti. Yedi ajanlı bir ekip Ralph ile birlikte konferans odasına girdi ve hep birlikte videoyu izledi. Daha sonra Ralph ayağa kalkıp yavaş yavaş yürümeye başladı. Şu andan itibaren bu San Diego polisiyle birlikte yürütülen bir davadır. Blair, senin onlarla birlikte çalışmanı istiyorum. Cassandra'nın geçmişini incele. Ailesi, eski erkek arkadaşları, iş arkadaşları, her şeyi araştır. Ajanlardan birisi başını sallayarak Ralph'i onayladı. Hernandez, ülke çapında hangi fabrikaların bu tür bir su depesi ürettiğine ve bunlardan herhangi birinin bu bölgeye gönderilip gönderilmediğine bak. Ralph'in ara verdiğimiz sırada aramıza katılan ajanların isimlerini öğrenmiş olmasına şaşırmamıştım. Kendisi liderlik için biçilmiş kaftandı, doğuştan liderdi. Bana bir bakış fırlattı. Ne dersin Pat, son 6 aydan başlayıp geriye doğru mu çalışsak? İlk önce Güney Kaliforniya'daki fabrikaları tarayıp sonra diğer tarafına mı geçsek? Resmi olarak sorumlu kişi o olsa da birlikte o kadar çok davada çalışmıştık ki bana danışmak onun için alışılmış bir şey olmuştu. Evet dedim, güzel bir düşünce. Blair ve Hernandez kafalarıyla onayladıktan sonra ayağa kalkıp gittiler. Lien Hua yazı tahtasına doğru yürüdü. Burada genel görünümü kaçırmayalım. Ben daha küçük bir kızken annem ve babam ailemizi Yosemite'a götürmüştü. Ben arabayı kullanmakta olan babamın arkasına oturmuştum. Arabalar veya kamyonlar bizi geçtiklerinde benim penceremin hemen yanından geçerlerdi. Yeni görevlendirilen ajanlar dikkatlice dinliyorlardı. Lien Hua'nın nereye varacağı hakkında bir fikrim yoktu ve sanki onların da hiçbir fikri yok gibiydi. Bir tır kamyonunun arabamızı her geçişinde camdan dışarıya bakardım ve tek görebildiğim şey kamyon olduğu için arabamız saatte 85 veya 90 kilometre hız yapıyormuş gibi görünmezdi. Bunun yerine sanki tır olduğu yerde duruyor ve sizin arabanız geriye doğru gidiyormuş gibi görünürdü diye aykırdı Ralph. Doğru. Yani dedim, sonunda onun nereye vardığını anlayarak referans noktası. Her şey her zaman göründüğü gibi değildir. Doğru. Bir probleme yaklaşırken kullandığım perspektif olayı görüş biçimine etkiler. Pekala. Ralph parmaklarıyla masaya hafifçe tıklattı. Belki de arabadan inip olanlara yolun kenarından bakmalıyız. Evet dedi Lien Hua, veya kamyonun sürücü koltuğuna oturmalıyız. Bir tahta kalemini eline aldı. Cassandra'yı kaçırdığımızı varsayalım. Odanın çevresine baktı. Neden? Ne tür bir amacımız olabilir? Sağ tarafındaki ajanlardan birisi fidye diye bağırdı. Lien Hua başını salladı ve tahtaya fidye yazdı. Ralph hiç itiraz etmeden onun toplantının kontrolünü eline almasına izin vermişti. Bir başkasının becerisinden gözü korkacak türden bir adam değildi. Daha başka diye sordu Niano.
Öldürmek için dedi acımasızca bayan ajanlardan birisi.
Veya taciz etmek, işkence yapmak, tecavüz etmek için.
Lien Hua tahtaya zarar vermek yazdı.
Sanırım haklısın dedi. Yani şu ana kadar iki kategori ortaya çıktı. Kurbana zarar vermek veya adam kaçırmadan fayda sağlamak.
Veya her ikisi de diye ekledim. Bu olayda Cassandra'yı kaçıran kişi ona işkence etmek istiyor gibi görünüyor. Ancak aynı anda zaman ve seçim hakkı da veriyor. Özgürlük veya ızdırap, sen karar ver. Sanki tanınan mühletten önce bir şey olursa Cassandra'nın özgürlüğü satın alınabilir gibi.
Lien Hua tahtaya ikisi de yazdı. Başka fikirler var mı?
Konuşma yapmak istemiyordum ama dikkatimizi dağıtmadığımızdan emin olmak istedim. İnsanlar hayattan çok şey isterler dedim. Para, aşk, güç, seks, saygı, şöhret her neyse. Liste uzar gider. Mutlu ve rahat olmak isteriz. Hem anlam ve macera hem de emniyet ve güvenlik hissi isteriz. Bazen bunların hepsini aynı anda isteriz. Birisinin sebeplerini anlamaya çalışmak bir ağacın köklerini takip etmeye benzer. Hepsi yüzeyin altında birbiriyle karışır. Diğerlerini sökmeden birini yukarı çekemezsin.
Lien Hua tahta kalemini indirdi ama Pet herkes için diğerlerinden daha önemli olan bir sebep vardır. Uğrunda ölebileceği veya her şeyi tehlikeye atabileceği tek bir sebep.
Ralph iki güçlü koluyla masaya eğildi. Bu insanları kontrol etme yollarından biridir dedi. Eğer birisi için hayatta en değerli olan şeyi bulursanız veya onu alması için ona yardım edeceğinize söz verirseniz ya da onu ondan uzaklaştıracağınıza dair tehdit ederseniz sizin için neredeyse her şeyi yapar. İnançlarına, ahlakına ve dinine karşı hareket eder. O en değerli şeyi bulursanız o insanın sahibi olursunuz.
Bileğiyle masaya vurdu.
Ordu komandosu sorgulama teknikleri 101.
Lien Hua kararlı bir şekilde başıyla onayladı. Pekala, elektronik posta Hunter'a gönderildi. Birisi onu kontrol etmek istiyor. Peki Austin Hunter ne istiyor?
Cassandra dedim. Odadaki insanlardan onaylama işaretleri geldi. Aynı taraftaydık. Ancak diye ekledim, eğer Hunter aradığımız kundakçıysa yangınları çıkarırken istediği şey neydi?
Lien Hua bana hafifçe sırıtarak baktı.
Sanki sebepleri çözmeye çalışıyor gibisiniz Doktor Bowers.
Sadece yardımcı olmaya çalışıyorum.
Ralph incelemede takip etmemiz gereken noktaları bir kağıt parçasının üzerinde not alıyordu. Odadaki adamlardan birisine işaret etti.
Peterson, Hunter'ın banka hesaplarını araştır. Adamımız yangınların çıktığı zamanlarda yüklü bir para yatırmış mı ona bak. Graham, Castillo, Teğmen Mendez'e sizi tekrar Hunter'ın apartman dairesine götürmesini söyleyin. İzini bulmamızı sağlayacak bir şey var mı yok mu bakın. Solomon sen sadece okla ilgilen. Markasını, üreteni ve distribütörünü bul.
Müller, Hunter'ın kişisel kayıtlarını incele.
Seal takımındaki diğer adamları takip ederek işe başla. Belki de kaçırdığımız bir bağlantı vardır.
Ben Teğmen Gray Smith'le birlikte çalışıp ona Cassandra'nın dairesine bir ekip göndermesini söyleyeceğim.
Söylediği her sözde giderek artan bir aciliyet hissedebiliyordum.
Ama, dedi Lien Hua, cevaplamamız gereken önemli soru şu. Eğer saat 8'e kadar olan süre Cassandra'nın mühleti ise onun özgür kalıp kalmayacağını belirleyecek olan şey ve Hunter'ın bu olaya katkısı nedir?
Yangın çıkartma konusunda uzmanlaşıyor dedim.
Ralph tüm takıma seslenerek ne düşünüyorsunuz?
Bir bina yak ve Cassandra'yı geri al. Bana fidye gibi geldi dedi.
Evet dedi Lien Hua düşünceli bir biçimde, ancak daha önce başka yangınlar çıkardıysa neden ondan bu yangını da çıkarmasını istemesin ki? Yapmakta en başarılı olduğu şeyi bir kez daha yaptı. İnsanların davranışlarının altında yatan sebepleri irdelemek, onların düşündüğü biçimde düşünmek, onlar gibi mantık kurmak.
Bir dakika, belki de bu normalde yakmayı kabul etmeyeceği bir binadır. Her zaman yangınları çabuk yanabilecekleri şekilde çıkarma konusunda dikkatli davranmıştı.
hiçbir ölüm ve yaralanma olmadan.
Yapma ya.
İnsanlarla dolu bir binayı mı kastediyorsun diye sordu ajanlardan birisi sinirli bir biçimde. Düşüncelerimi ayna tutmuştu.
Bunu göz önünde bulundurmazlık edemeyiz dedi Diyanova. Daha önce Ralph'in de söylediği gibi eğer insan kendisi için en önemli olan şeyin elinden alınmasıyla tehdit edilirse tüm değerlerini, inandığı her şeyi bırakır.
Açıklamasını takip eden buz gibi sessizlikte hangi yöntemi takip etmem gerektiğine karar verdim. Akvaryumdaki videoları inceleyip Cassandra'yı kaçıranın görüntüsünü elde edebilir miyiz diye bakacaktım. Ayrıca Cassandra'ya hükümet tarafından bir ödenek verilmişti. Bunun tam olarak ne olduğunu bilmek istiyordum. Dosyalarından bazılarına tekrar göz gezdirip bu sabah akvaryuma gidiş nedeni hakkında bir şey bulabilir miyim diye bakacaktım. Belki bu bize onu kaçıranların neyin peşinde oldukları ile ilgili bir ipucu verebilirdi.
Videoyu tekrar izleyeceğim dedi Liano. Kaçıran adamın aklının içine girmeye çalışacağım.
Pekala dedi Ralph. Bu arada San Diego polis teşkilatı tersanelerin oradaki depoları incelemeleri için bir düzine polis gönderiyor.
Bir düzine mi dedi Liano? Sadece bu kadar mı?
Yalnızca bu kadar ayırabiliyorlar dedi. Ve sonra evet herkes iş başına. Başlayalım diye ekledi.
Daha fazla bir söz söylemeden hepimiz ayağa kalkıp kendi yollarımıza doğru gittik. Saatime baktım. Cassandra Lillo'yu su deposunda ölmeden bulabilmeniz için 4 saatten az bir zamanımız vardı.
17. ayrımın sonu. Sayfa 229.